Ayrım 4. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 52. 4. Bölüm. O pazar günü, öğle sonu, bol bol konuşup şakalaştıktan sonra beyaz örtülere gömülmüş Roland Zagreus, ateşin yanındaki büyük döner koltuğunda sessiz oturuyordu. Mersault, kütüphaneye yaslanmış, pencerenin beyaz ipek perdelerinin arasından gökyüzüne ve kırlara bakıyordu. İnce, hafif bir yağmur altında yola çıkmış, erken gelmekten çekinerek bir saat kırlarda dolaşmıştı. Hava kapalıydı. Mersault, rüzgarın sesini duymadan küçük koyaktaki ağaçlarla yeşil yapraklı dalların sessizlik içinde büküldüklerini görüyordu. Yol yönünden büyük bir demir ve tahta gürültüsü içinde bir süt arabası geçti. Hemen ardından şiddetli bir yağmur yağmaya başladı ve pencereleri su altında bıraktı. Camlar üzerinde yoğun bir yağı andıran bütün bu suyla şimdi arabanın gürültüsünden daha çok duyulan atın toynaklarının uzak, anlamsız gürültüsü, boğuk ve ısrarlı sağanak, ateşin yanındaki bu vazo adam ve odanın sessizliği, bütün bunlar sanki suyun ıslak ayakkabılarına ve soğuğun ince bir kumaşla iyi koruyamadığı dizlerine işlemesi gibi, ağır kara kaygısı Merson'un yüreğine işleyen bir geçmiş görünümü kazanıyordu. Birkaç saniye önce buharlaşmış, şimdi ise buğudan, yağmurdan ayrı bir şey olarak aşağıya inen su, yüzünü hafif bir el gibi yıkamış, geniş, mor halkalarla çevrili gözlerini bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştı. Şimdi derinliklerinden durmadan siyah bulutların geldiği, kimileri silinir silinmez yerlerini yenilerinin aldığı gökyüzüne bakıyordu. Pantolonunun kıvrımı kaybolmuş ve onunla birlikte de sıcaklık ve her doğal insanın kendisi için yaratılmış bir dünyada birlikte olduğu güven duygusu da gitmişti. Bu nedenle ateşe ve Zagreus'a yaklaştı. Onun karşısına, yüksek şöminenin biraz uzağına ve hep gökyüzünü kollayarak oturdu. Zagreus ona baktı, gözlerini çevirdi. Sol elinde tuttuğu kağıt parçasını ateşe fırlattı. Bu gülünç davranışta ancak yarısı var olan bu gövdenin görünüşünün insana verdiği sıkıntıyı duydu. Zagreus gülümsedi ama bir şey söylemedi. Ansızın yüzünü ona çevirdi. Yalımlar yalnızca sol yanağının üzerinde balkıyordu ama sesinde ve bakışında sıcaklık yüklü bir şeyler vardı. "Yorgun görünüyorsunuz," dedi. Mersault utanarak "Evet, canım sıkılıyor," diye yanıt verdi yalnızca. Bir süre sonra kalktı, pencereye doğru yürüdü ve dışarıya bakarak ekledi. "Evlenmek, intihar etmek ya da Illustration'a abone olmak istiyorum. Umutsuz bir davranış yani." Öteki gülümsedi. "Yoksulsunuz, Mersault. Bıkkınlığınızın yarısı buna dayanıyor. Öteki yarısıysa yoksulluğu saçma bir biçimde kabul etmenize." Mersault hep sırtı ona dönük oturuyor ve rüzgar altındaki ağaçlara bakıyordu. Zagreus eliyle bacaklarını örten örtüyü sıvazlıyordu. "Biliyorsunuz, bir adam her zaman gövdesinin gereksinimleriyle ruhunun isterleri arasında sağlayabildiği dengeyle değerlendirilir. Siz kendinizi kötü değerlendirmektesiniz Mersault. Kötü yaşamaktasınız. Barbarca." Başını Patris'e çevirdi. "Araba kullanmayı seviyorsunuz, değil mi?" "Evet. Kadınları da seviyorsunuz. Güzellerini. İşte demek istediğim bu." Zagreus ateşe döndü. Bir süre sonra, "Bütün bunlar," diye başladı. Mersault döndü, ardında esneyen camlara dayanarak tümcenin sonunu bekledi. Zagreus susuyordu. Erkenci bir sinek camda titreşiyordu. Mersault geriye döndü, sineğin üzerini eliyle kapattı. Sonra serbest bıraktı. Zagreus ona bakıyordu. Sonra duraksayarak şöyle dedi. "Ciddiyetle konuşmasını sevmiyorum. Çünkü o zaman konuşulabilen tek şey oluyor, yaşamını doğrulama. Ama ben gözlerimin önündeki kesik bacaklarımı doğrulayacak, haklı çıkaracak bir şey göremiyorum." "Ben de," dedi Mersault geriye dönmeksizin. Zagreus'un diri gülüşü patladı birdenbire. "Teşekkür ederim. Bana hiç yanılma payı bırakmıyorsunuz." Ses tonunu değiştirdi. "Ama katı olmakta haklısınız. Yine de size söylemek istediğim bir şey var." Ve ciddiyet içinde sustu. Mersault gelip onun karşısına oturdu. "Dinleyin," diye yeniden başladı Zagreus. "Ve bana, bakın, helaya gitmeme yardım ediyorlar. Sonra kıçımı yıkayıp kuruluyorlar. Daha da kötüsü, bunun için birilerine para ödüyorum. Ve onca inandığım bir yaşamı kısaltmak için hiçbir girişimde bulunmayacağım. Daha kötüsünü de, körlüğü, dilsizliği, düşünebileceğiniz her şeyi kabul ederdim. Yeter ki içimde yalnızca o yoğun ve coşkun yalımı duyayım. Yani kendi varlığımı, yaşayan beni. Hala yanmama izin verdiği için yaşama teşekkür etmeyi düşünürüm yalnızca. Biraz soluksuz kalan Zagreus arkaya kaykıldı. Şimdi görülebilen yeri çok azdı. Örtülerin çenesi üzerinde bıraktığı morumsu bir yansıma yalnızca. Şöyle dedi o sırada. Size gelince Mersault, haydi haydi bu gövdenizle biricik göreviniz yaşamak ve mutlu olmaktır. Size gelince Mersault, haydi haydi bu gövdenizle biricik göreviniz yaşamak ve mutlu olmaktır. Beni güldürmeyin dedi Mersault. 8 saat büroda çalışarak mı? Ah bir özgür olsaydım. Konuşurken canlanmıştı ve zaman zaman olduğu gibi içini umut kaplamıştı. Üstelik bugün kendisine yardım edildiğini hissettiğinden daha bir güçlüydü. Sonunda güven verdiği için güven duyuyordu. Biraz sakinleşti. Bir sigarayı ezmeye başladı ve usul usul konuştu yeniden. Birkaç yıl önce önümde her şey vardı. Yaşamımdan, geleceğimden söz ediliyordu. Kabul ediyordum ben de. Hatta bunun için gerekenleri bile yapıyordum. Ama daha o zamandan her şey bana yabancıydı. Kendimi kişiliksizliğe, kimliksizliğe uygulamaktan başka kaygım yoktu. Mutlu ve karşı olmamak. İyi açıklayamıyorum ama siz anlıyorsunuz Zagreus. Evet dedi öteki. Şimdi yine zamanım olsaydı, kendimi oluruna bırakmaktan başka bir şey yapmazdım. Bu durumda başıma gelen her şey bir çakıl taşı üzerindeki yağmur gibi bir şey olurdu. Yağmur taşı serinletir, ne güzel. Bir başka günse güneşten yanar taş. Mutluluğu tam olarak böyle bir şey gibi düşündüm. Zagreus ellerini kenetlemişti. Sürüp giden sessizlikte, yağmur artmış ve bulutlar belirsiz bir sis içinde kabarmışlar gibi geldi. Gök sanki içeriye gölge ve sessizlik yükünü boşaltmış gibi, oda biraz daha karardı. Sakat adam dikkatli konuştu. Bir gövde her zaman layık olduğu en iyi durumdadır. Bu çakıl taşı ülküsüne gelince, onu güçlendirmek için bir yarı tanrı gövdesine sahip olunması gerektiğini söyleyebilirim. Doğru dedim Mersault biraz şaşırmış. Ama hiçbir şeyi abartmayalım. Çok spor yaptım, hepsi bu. Ve bir de tensel hazda çok ilerilere gidebilirim. Zagreus düşündü. Olsun dedi. Bu sizin için daha iyi ya. Gövdesinin sınırlarını bilmek gerçek önsezidir. Ayrıca bu önemli de değil. Kendimiz olmaya zamanımız yok. Ancak mutlu olmaya zamanımız var. Ama siz şu kimliksizlik düşüncenizi bana açıklasanız canınızı sıkar mı? Hayır dedi Mersault ve sustu. Zagreus çayından bir yudum içti ve dolu fincanını bıraktı. Günde bir kez işemek istediği için çok az sıvı içiyordu. Her gün kendisine yapılan küçük düşürücü hizmet yükünü istenç gücüyle azaltmayı başarıyordu hemen her zaman. Küçük tutumluluklar değil, bu da ötekiler gibi bir rekor demişti bir gün Mersault'a. Şömineye ilk kez birkaç damla yağmur düştü. Ateş cızırdadı. Camlara vuran yağmur artıyordu. Bir yerlerde bir kapı çarpıldı. Karşı yolun üzerindeki otomobiller parlak sıçanlar gibi ilerliyordu. İçlerinden biri uzun uzun klakson çaldı. Bu anlamsız ve iç karartıcı ses vadinin içinde dünyanın ıslak alanlarını daha da genişletiyordu. Öyle ki onun anısı Mersault için sessizliğin ve şu gökyüzünün üzgünlüğünün bir bileşimi oldu. Bağışlamanızı dilerim Zagreus ama uzun zamandır kimi şeyleri konuşmadım. Böyle olunca bilmiyorum ya da iyi bilmiyorum. Yaşamıma ve onun gizli rengine baktığımda içimde gözyaşı titreşimi gibi bir şey oluşuyor. Şu gökyüzü gibi. Aynı anda hem yağmurlu hem güneşli. Hem öğle üstü hem gece yarısı. Ah Zagreus, öptüğüm o dudakları, yoksul çocukluğumu, kimi zaman beni sürükleyip götüren yaşam ve tutku çılgınlığını düşünüyorum. Aynı anda bunların tümüyüm ben. Beni tanımakta güçlük çekeceğiniz zamanlar olduğundan eminim. Mutsuzlukta sınırsızlık, mutlulukta ölçüsüzlük, bilmiyorum ne desem. Aynı anda birçok şeye birden mi umut bağlıyorsunuz? Evet ama amatörce değil dedi Mersault tutkuyla. İçimde acı ve sevincin yol alışını düşündüğüm her seferinde çaldığım bölümün hepsinin en ciddisi, en yücesi, en coşturucusu olduğunu bilirim. Zagreus gülümsüyordu. Yapacak bir şeyiniz var öyleyse. Mersol şiddetle, kazanmak zorunda olduğum yaşamım var dedi. İşim, başkalarının katlandıkları, benimse dayanmaya çalıştığım şu 8 saatler. Sustu ve o zamana kadar parmaklarının arasında tuttuğu sigarasını yaktı. Ve yine de, dedi kibritini söndürmeden önce, yeterli gücüm ve sabrım olsaydı, kibritini üfledi, kömürlü ucu sol elinin tersi üzerine ezdi. Yaşamın hangi aşamasına kadar varırdım iyi biliyorum. Yaşamımı bir deney haline getirmezdim. Kendim, yaşamımın deneyi olurdum. Evet, hangi tutku bütün gücüyle beni doldururdu biliyorum. Önceleri çok gençtim. Çevreye uyardım. Bugün nasıl davranacağımı, sevmeyi, acı çekmeyi anladım. Gerçekte yaşamak budur. Ama açık olunduğu ve yazgının bir sevinç ve tutkular gökkuşağının biricik yansıması. Bu herkes için böyledir. Olarak kabul edildiği ölçüde yaşamaktır bu. Evet dedi Zagreus, ama çalışırken böyle yaşayamazsınız. Hayır, çünkü başkaldırı durumundayım ve kötü olan da bu. Zagreus sustu. Yağmur dinmişti ama gökyüzünde gece bulutlarla yer değiştirmiş, odayı şimdi hemen hemen karanlık kaplamıştı bütünüyle. Sakat adamla Merso'nun parlayan yüzlerini ancak ateş aydınlatıyordu. Zagreus uzun bir sessizliğin ardından Patris'e baktı. Yalnızca sizi seven kişileri çok acı bekliyor dedi ve Merso'nun birden sıçraması üzerine şaşırarak durdu. Bir iki başı karanlıkta, onların aşkı beni ilgilendirmez dedi şiddetle. Doğru dedi Zagreus. Benim saptamam da bu. Bir gün yalnız kalacaksınız. İşte hepsi bu. Ama oturun ve beni dinleyin. Bana söyledikleriniz ilgimi çekti. Özellikle bir şey. Çünkü o, insanlık deneyimimin bana öğrettiği her şeyi doğruluyordu. Sizi çok seviyorum Mersault. Ayrıca gövdenizden ötürü de. Bütün bunları size öğreten odur. Bugün bana öyle geliyor ki sizinle açık yüreklilikle konuşabileceğim. Mersault usulca oturdu ve yüzü sönmek üzere olan ateşin henüz kırmızılığını koruyan ışığına girdi. Pencerenin karesinde yün perdelerin ardındaki gecede birdenbire bir açılma gibi bir şey hissedildi. Camların ardında bir şey gevşiyordu. Odaya sütümsü bir ışıltı girdi ve Mersault bu dayontusunun alaycı, ölçülü dudaklarıyla bildik kaçkın yüzler işlenmiş bakır eşyaların üzerinde o çok sevdiği yıldızlı ve aylı geceleri bulguladı. Gece sanki buluttan astarını yitirmiş gibiydi. Dingin parıltısı içinde balkıyordu şimdi. Otomobiller yolda daha yavaş ilerliyordu. Küçük koyağın içinde birdenbire bir heyecan kuşları uykuya hazırladı. Evin önünde ayak sesleri işitiliyordu. Ve dünya üzerinde bir sütü andıran bu gecede gürültüler daha geniş, daha seçik biçimde çınlıyordu. Kızıl yansılar saçan ateş, odanın çalar saatinin çarpıntısı ve odayı kuşatan bildik nesnelerin gizli yaşamı arasında Merso'yu, Zagreus'un söyleyeceklerini güven ve sevgiyle, bir başka yürekle algılamaya hazırlayan geçici bir şiir dokunuyordu. Mersault kendini koltuğunda biraz geriye alarak ve gökyüzünün karşısında Zagreus'un garip öyküsünü dinledi. ''Şuna eminim ki'' diye başladı Zagreus, ''parasız mutlu olunamaz. İşin özeti bu. Basitliği de, coşumculuğu da sevmem. Kendime hesap vermekten hoşlanırım. Dikkat ettim de kimi seçkin çevrelerde paranın mutluluk için gerekmediğine ilişkin nüktemsi bir züppelik var.'' Bu aptallıktır, yanlıştır ve bir ölçüde korkaklıktır. Düşünün Mersault, şanslı doğmuş bir adam için mutlu olmak hiçbir zaman zor değildir. Nice sahte büyük insanın önemli yanlışı olan vazgeçme isteğiyle değil de, tersine mutluluk isteğiyle herkesin ortak yazgısını değerlendirmek yeterli. Yalnız zaman gerekiyor mutlu olmak için, çok zaman. Mutluluk da uzun bir sabırdır zaten. Ve çoğu kez, para aracılığıyla zaman kazanmak gerekirken yaşamımızı para kazanarak tüketiyoruz. Beni hiçbir zaman ilgilendirmemiş tek sorun budur. Bu kesin. Durdu Zagreus, gözlerini kapadı. Mersault inatla gökyüzüne bakıyordu. Bir an yolla kırların gürültüleri tek tek seçildi ve Zagreus acele etmeksizin yeniden konuşmaya başladı. Ah, zenginlerin çoğunda mutluluğun hiçbir anlam taşımadığını pek iyi bilirim. Ama bu sorun değil. Paraya sahip olmak, zamana sahip olmaktır. Bu görüşümde kararlıyım. Zaman satın alınır, her şey satın alınır. Zengin doğmak ya da zengin olmak, bu hak edildiğinde mutlu olmak için zamana sahip olmaktır. Patrice'e baktı. 25 yaşımda Mersault, duygusu, istenci ve mutluluk gereksinimi olan herkesin zengin olmaya hakkı olduğunu anlamıştım. Mutluluğun gerekliliği bana insan yüreğindeki soyluluk gibi görünüyordu. Benim gözümde her şey onun aracılığıyla haklılık kazanıyordu. Arı bir yürek yetiyordu bunun için. Sürekli Merso'ya bakan Zagreus birden daha yavaş, sanki Merso'yu belli dalgınlığından çekip çıkarmak istermiş gibi soğuk ve sert bir sesle sürdürdü. 25 yaşımda servet edinmeye başladım. Dolandırıcılık karşısında gerilemedim. Hiçbir şey karşısında gerilemeyecektim. Birkaç yıl içinde tüm nakit servetimi elde etmiştim. Düşünebiliyor musunuz Mersault? Yaklaşık 2 milyon. Dünya önümde açılıyordu. Dünya ile birlikte de yalnızlık ve tutku içindeyken düşlediğim yaşam. Bir süre sonra Zagreus daha boğuk bir sesle konuştu. Sahip olacaktım bu yaşama. Mersault hemen ardından bacaklarımı alıp götüren kaza olmasaydı. Sonunu getiremedim. Şimdi de işte böyle. Anlıyorsunuz değil mi? Eksiltilmiş bir yaşamı yaşamak istemedim. 20 yıldır param var elimde ama alçak gönüllüce yaşadım. Servetimin ancak bir bölümünü harcadım. Sert ellerini göz kapaklarının üzerinden geçirdi ve daha alçak bir sesle, "Yaşamı hiçbir zaman bir sakatın öpücükleriyle kirletmemek gerekir," dedi. Bu sırada Zagreus şömineye değmekte olan küçük sandığı açtı ve kararmış büyük bir çelik kasayla anahtarını gösterdi. Kasanın üzerinde beyaz bir mektupla kocaman siyah bir tabanca vardı. Merso'nun istemeden uzanan meraklı bakışına Zagreus bir gülümsemeyle yanıt vermişti. Durum çok basitti. Yaşamını yok edecek trajediyi yoğunlukla duyduğu günlerde, tarihi atılmamış ve ölme isteğini dile getirdiği mektubu kendi önüne koyuyordu. Sonra silahı masaya bırakıyor, tabancayı yaklaştırıp alnını ona yapıştırıyor, şakaklarını sürtüyor, demirin soğukluğu üzerinde yanaklarının ateşini yatıştırıyordu. Parmakları tetik boyunca dolaşarak, emniyeti elleyerek, dünya çevresinde susuncaya, şimdiden yarı uykulu olan bütün varlığı, içinden ölümün çıkabileceği soğuk, pis bir demirin duyumu içinde büzülünceye kadar uzun süre böyle kalıyordu. Ölümün saçma kolaylığını fark etmesi için mektubuna tarih atmasının ve tetiği çekmesinin yeterli olacağını hissedince, yaşamı olumsuzlamasının ne anlama geldiğini bütün dehşeti içinde ona göstermeye yetecek ölçüde canlı oluyordu imgelemi. Zagreus, saygınlık ve sessizlikle bütün o yanma arzusunu daldığı yarı uykusuyla birlikte götürüyordu. Sonra birden canlanarak ağzı acı bir tükürükle dolu, silahın namlusunu yalıyor, dilini içine sokuyor ve sonunda olanaksız bir mutlulukla hırıldıyordu. Yaşamımı berbat ettim hiç kuşkusuz. Ama haklıydım o sırada. Her şey mutluluğun lehine, bizi budalalığıyla, şiddetiyle kuşatan dünyanın aleyhine. Sonunda güldü Zagreus ve ekledi. Düşünüyor musunuz Mersault? Uygarlığımızın tüm aşağılığı ve acımasızlığı, mutlu halkların tarihi olmadığını ileri süren anlamsız bir aksiyomla ortaya konuyor. Vakit epeyce geçti şimdi. Mersault durumu zorlukla değerlendirebiliyordu. Başı ateşli kışkırtılarla dolup taşıyordu. Ağzında içtiği sigaraların sıcaklığı ve acılığı vardı. Çevresindeki ışık onunla hep suç ortaklığı içindeydi. Öyküsünün başından beri ilk kez Zagreus'tan yana baktı. "Anladığımı sanıyorum," dedi. Sakat adam harcadığı uzun çabadan yorgun düşmüş, boğuk boğuk soluk alıyordu. Bir sessizlikten sonra güçlükle konuştu yine de. "Anladığınızdan emin olmak isterdim. Söylediğimden, paranın mutluluk getirdiğini çıkarmayın. Yalnızca şunu demek istiyorum. Kimi tür insanlar için mutluluk mümkündür. Zamana sahip olmak koşuluyla ve paraya sahip olmak paradan kurtulmak demektir." Sandalyesinin üzerine örtülerin altına sıkışmıştı. Gece kendi üzerine kapanmıştı ve şimdi Mersault hemen hemen Roland'ı göremiyordu artık. Uzun bir sessizlik oldu. Yeniden ilişki kurmak isteyen Patris, karanlıktaki adamın varlığından emin olmak için ayağa kalkarak el yordamıyla "Atılmaya değer güzel bir tehlike," dedi. "Evet," dedi öteki, boğuk bir biçimde. "Bu dünya üzerine bahse girmek diğerine göre daha iyidir. Benim içinse kuşkusuz durum daha farklı." "Bir paçavra," diye düşündü Mersault. "Dünya içinde bir sıfır." 20 yıldır belli bir mutluluk deneyimim olmadı. Beni yiyip yutan bu yaşamı bütünüyle tanıyamadım. Ölümde beni korkutan, yaşamımın bensiz tüketilmiş olduğu yolunda bana getireceği kesinliktir. Bir kıyıda, herkesten uzakta, anlıyor musunuz? Beklenmedik, çok diri bir gülüş yükseldi karanlıktan. Demek ki Mersault, aslında bu durumda bile hala umut içindeydim. Masaya doğru birkaç adım attı Mersault. "Bütün bunları düşünün," dedi Zagreus. "Bütün bunları düşünün." "Öbürü yalnızca, ışığı yakabilir miyim?" dedi. "Lütfen." Roland'ın burun kanatlarıyla yuvarlak gözleri, parlayan ışıkta daha solgun ortaya çıktı. Güçlükle soluk alıyordu. Mersault'un elini kendisine uzatmasına, başını sallayarak ve kahkahayla gülerek yanıt verdi. "Beni fazla ciddiye almayın. İnsanların kesik bacaklarım karşısında takındıkları trajik hava canımı sıkar hep, bilirsiniz." "Benimle alay ediyor," diye düşündü öteki. "Trajiyi mutluluğa yeğlemeyin. Bunu iyi düşünün, Mersault. Sizin ayrı bir yüreğiniz var. Bunu iyi düşünün." Sonra gözlerinin içine baktı ve bir süre sonra, "Ve sizin iki bacağınız da yerinde. Bu hiçbir şeyin çirkinleşmemesini sağlar," dedi. Gülümsedi o sırada ve bir çıngırağı salladı. "Gidin artık. Küçüğüm, benim çişim geldi." 4. ayrımın sonu, sayfa 62.